Ayrım 2. Mailin Kara Ağaçları. Anatole France. Sayfa 15. Defteri okumaya devam etti. Monsieur Piedagnel bir defter tutmuş. Defterin içeriği Monsieur Piedagnel'in eliyle yazılmış. Çeşitli erotik şiirlerden alıntılar yapmış. Şiirler Le Comte de Lisle ve Paul Verlaine'e ait. Daha başka özgür şairlerin şiirleri de var. Parçaların seçimi duygularda ve ruhta aşırıya kaçan bir inançsızlığı dışa vuruyor. Sicil defterini kapadı ve sertçe elinden fırlattı. "Bugün bizim yoksun olduğumuz şey ilahi ruh," diye içini çekti. "Ne bilgi, ne zeka." "Monsieur," dedi Rahip Perak. "Vekil Harç sizi soruyor. Hemen kendisini kabul etmenizi istiyor. La Folie ile yapılan anlaşma bu ayın 15'inde sona eriyor. Bizim konutun hiç hoşnut kalmadığı düzenlemeleri yenilemek için kararınız bekleniyor. Kasap La Folie'nin tedarik ettiği etin çok kötü olduğunu fark etmiş olmalısınız." Monsieur Lantaigne, "Vekil Harcı içeri alın," dedi. Tek başına kalınca başını ellerinin arasına alıp içini çekti. "O quando finieris, e quando cessabis, universa ranitas mundi. Sizden çok uzaktayız Tanrım. Başıboş gölgelerden ibaretiz. İnanç birliğine karşı işlenen günahlardan daha büyüğü olamaz. Herkesi bu kutsanmış birliğe kavuşturmak lütfunda bulunun." Öğle yemeğinden sonra öğrenciler teneffüse çıkmışlardı. O sırada müdür avludan geçti. Çocuklar top oynuyorlardı. Kumlu zemin üzerinde pancar suratlı başlar birbirine girmişti. Kuklalar gibi cansız jestler, haykırışlar, piskoposluğun kırsal şiveleri birbirine karışıyordu. Etütler müdürü Rahip Perak, cübbesini yukarı kaldırmış, münzevi bir köylü heyecanıyla oyuna dalmıştı. Koşmaktan, kendinden geçmiş, pabucuyla kocaman topa sporcu gibi vuruyordu. Müdürün geldiğini görünce oyuncular durdu. Monsieur Lantaigne devam etmeleri için onlara işaret yaptı. Hastalıklı akasyaların dizildiği yolu izledi. Ağaçlıklı yol, köyün ve yüksek duvarların bulunduğu tarafta, avlunun kenarında bulunuyordu. Yarı yolda üç öğrenciye rastladı. Kol kola tutunmuşlar, söyleşe söyleşe gidip geliyorlardı. Bu şekilde teneffüsle geçen boş zamanı kullanıyorlardı. Onlara Aristotelesçiler derlerdi. Monsieur Lantaigne içlerinden birini yanına çağırdı. Bu en küçükleriydi. Çekingen bakışlı, dudakları ince ve alaycı, biraz kamburlaşmış, soluk yüzlü bir yeni yetmeydi. İlkin çağrıldığını işitmedi. Yanındaki dirseğiyle onu dürterek, "Piedagnel, sayın müdür seni çağırıyor," dedi. Piedagnel, Rahip Lantaigne'e yaklaştı ve neredeyse sevimliye kaçan bir beceriksizlikle selam verdi. "Çocuğum," dedi müdür, "yarın benim ayinime katılacaksınız." Genç adam kızardı. Sayın müdürün ayinine katılmak imrenilecek bir onurdu. Rahip Lantaigne, kolunun altında ayin duaları kitabını tutarak tarlalara açılan küçük kapıdan dışarı çıktı ve her zamanki gezintilerini yaptığı yolu izledi. Tozlu bir yoldu bu. Kenarlarını yüksek duvarlar boyunca sıralanan ısırgan otları ve deve dikenleri kaplamıştı. Düşünüyordu. Birdenbire kendini dışarıda bulursa bu zavallı çocuğun hali ne olacaktı? Elleriyle çalışmayı bilmez. Dayanıksız ve cılız, çekingen, sakat babasının küçük dükkanını yasa boğacak. Çorak yolun çakılları üzerinde ilerledi. Misyon haçına varınca şapkasını çıkardı, alnının terini fularıyla kuruladı ve alçak sesle söylendi. "Tanrım, senin yolundan şaşmamam için bana yardım et." Ertesi sabah saat 6:30'da Rahip Lantaigne bomboş ve ıssız kilisede ayinini bitiriyordu. Kilise mihrabının önünde yaşlı bir kutsal eşya bakıcısından başka kimsecikler yoktu. Aziz Joseph'in heykeli altında porselen vazoların içine kağıttan çiçekler yerleştiriyordu. Donuk vitraylara boylu boyunca yağmur damlaları çarpıyor, hüzünle dolu gri bir gün başlıyordu. Ayin yapan papaz, başbakıcının solunda ayakta durmuş, İncil'den sayfalar okuyordu. Dizlerini bükerek, "Et verbum, caro factum est," dedi. Ayine katılan Firmin Piedagnel, çıngırağın bulunduğu merdiven basamağının altına diz çökmüştü. Karşılıklı okunan ilahilerden sonra ayağa kalktı, kutsal eşya yerine doğru papazın önüne geçti. Rahip Lantain, kutsal çanağı kutsal örtünün üzerine bıraktı. Papaz, giysilerini üstünden çıkaracaktı. Kendisine yardım etmesi için bölge papazını bekledi. Firmin Piyade Agnel, böyle şeylerin gizemli etkilerine duyarlıydı. Bu sahnenin güzelliği ona etkiliyordu. Çok sade ama kutsal bir sahneydi. Yürek sızlatan kutsal bir yağ ruhuna nüfuz etmiş, bir çeşit sevinç duyarak rahipliğin yalın büyüklüğünün tadına varıyordu. Papaz olmayı ve sırası geldiğinde ayin yapmayı hiç bu denli derinden arzulamamıştı. Beyaz papaz entarisini ve ayin kaftanını öperek katladı. Oradan ayrılmadan önce Rahip Lantain'in önünde eğildi. Papaz, okulu, müdürü yeniden papaz hırkasını giyiyordu. Ona kalmasını işaret etti. Yücelik ve yumuşaklık dolu gözlerle çocuğa baktı. Yeni yetme bu bakışı bir lütuf, bir kutsama duası gibi algıladı. Uzun bir sessizlikten sonra Meylantein, "Çocuğum," dedi. "Bu ayini yaparken sizin de katılmanızı istedim. Size yol veriyorum. Bunu söyleyecek gücü bana vermesi için Tanrı'ya dua ettim. Duam kabul edildi. Artık bu konutun bir parçası değilsiniz." Bu sözleri dinlerken Firmin sersemledi. Sanki döşeme ayaklarının altından kaymıştı. Kocaman gözlerinden yaşlar akıyor, ıssız yola, yağan yağmura belli belirsiz bakıyordu. Yoksulluktan ve çalışma zorunluluğundan kararmış bir yaşam uzanıyordu önünde. Zayıflığının ve çekingenliğinin tehdit ettiği, mahvolan bir çocuğun yazgısı gözlerinin önüne geliyordu. Meylantein'e baktı. Bu adamın rahat duruşu, kararlı yumuşaklığı, katı sakinliği ona isyan ettirdi. Birden içine doğan bir his büyüdü, ona destek olup güçlendirdi, papazdan duyduğu nefret ölümsüzdü. Tükenecek gibi değildi. Bütün hayatını dolduracak bir nefretti bu. Tek kelime etmeden, koşar adımlarla kutsal eşyanın korunduğu yerden çıktı. 3. Rahip Lantain, Büyük Papaz Okulu Müdürü, Piskoposluğu Monsenyör Başpiskopos'a aşağıdaki mektubu yazdı. Monsenyör, bu ayın 17'sinde siz Efendimiz tarafından kabul edilmek onuruna erdiğim zaman size aktardığım olayı yeterli ölçüde sergileyememekten ve bundan dolayı babacan iyiliğinizi ve bir din adamına yaraşan hoşgörünüzü lekelemekten korktum. Ancak bu olay sizin yüksek ve aziz yargılama alanınıza girdiğinden ve piskoposluk yönetimine ilgilendirdiğinden size başvurdum. Bu piskoposluk ki Hristiyan Galyası'nın en güzel, en antik taşra bölgelerinden birinde bulunuyor. Aktaracağım olayları siz Efendimizin özenli hakkaniyetine sunmayı bir borç biliyorum. Onlar Efendimizin aydınlık bilgisi ve tam yetkisiyle yargı süzgecinden geçirilecektir. Bu olayları Efendimizin bilgisine sunarken yüreğimi sızlatan bir görevi yerine getiriyorum. Her görevin yerine getirilmesinin teselliler için ruha tükenmez bir kaynak sağladığını bilmeseydim, Tanrı'ya itaat etmenin yeterli olamayacağını ve ona ihanet etmekten derin bir sevinç duyulamayacağını anlamazdım. Clement de Alexandre'in Hristiyan doktrini, halılar. Yapıtta hiçbir yöntem kullanılmadan çeşitli sorunlar ayrıntılı biçimde ele alınmıştır. Bunlar eserin içine bir halının alacalı renkleri gibi darmadağınık serpiştirildiğinden halılar denmektedir. Çeviren. Sizin bilginize sunmanın önem kazandığı olaylar Monsenyör, Rahip Guthrie ile ilintilidir. Kendisi Yüksek Papaz Okulu'nda hitabet profesörüdür. Bu olayları mümkün olduğu kadar doğru biçimde ve kısaca sıralıyorum. Olaylar iki özellik taşıyor. 10 doktrin, 20 Rahip Guthrie'nin ahlakı. İlkin, Monsieur Guthrie'nin doktrinine ilişkin olayları açıklıyorum. Onun kutsal hitabet dersine ilişkin defterlerini okurken çeşitli görüşlerini kaydettim. Bu görüşler kilise geleneğine uygun değillerdi. 1. Monsieur Guthrie, inançsızların ve sözüm ona reformcuların kutsal kitaplar üzerine yazdıkları yorumlara karşı çıkmakla birlikte onların köken ve ilkelerine dokunmuyor ve büyük ölçüde yanılgıya düşüyor. Açıktır ki kutsal kitapların korunması kiliseye emanet edilmiştir ve salt kilise o kitapları yorumlama hakkına sahiptir. 2. Yüzyılın alkışlarını toplamak isteyen ve son zamanlarda ortaya çıkan o dindarı örnek alan Mösyö Gutriel, İncil'deki sahneleri açıklamaya kalkışıyor. Bu amaçla Almanların sayıp döktüğü sözüm ona yerel renklere ve düzmece psikolojiye dayanıyor. Ne yazık ki inançsızların yolunda gittiğinin farkına varamıyor ve böylece onların düştüğü uçuruma yuvarlanıyor. Mösyö Gutriel'in içler acısı bir çocukluk yaparak incelediği yerleri Efendimizin saygıdeğer gözlerinin önüne sermeye kalkışırsam, onun gönül alıcı dikkatini yormuş olurum. Mösyö Gutriel, gezginlerin anlattıklarına değiniyor. Söz gelimi. Tiberiade Gölü'nde mavnacılık. İsa Efendimiz ruhun çeşitli halleri ve psişik bunalımlar konusuna değinmişti. İşte Mösyö Gutriel bu alanda benzerlikler kurarak dayanılmaz bir densizlik içinde o insanları tasvir ediyor. Bu saçmalık dolu yeni moda laflar alelade bir dünyalı tarafından kınanabilir ama genç levitleri eğitmekle yükümlü bir din adamı açısından hoş görülemez. Kötü eğiliminden ötürü kovmak zorunda kaldığım zeki bir öğrenci bu hitabet profesörü papazı yüzyılın sonu diye nitelemektedir. Bunu öğrendiğim zaman şaşmaktan çok derin bir üzüntüye kapıldım. 3. Mösyö Gutriel, Clement d'Alexandrie'nin zayıf otoritesine dayanarak ayıplanacak bir hatır sayarlık taslıyor. Oysa bu kişi ermişler listesinde kayıtlı değil. Öte yandan hitabet profesörü dar görüşlü zekasına güvenerek sözüm ona maneviyatçıların cazibesine kapılıyor, onları örnek alıyor. Oysa bunlar stromatlarda Hristiyan inancının en sağlam gizemlerini bulduklarına inanırlar ve sırf eğretilmeli bir yorum geliştirirler. Nitekim Mösyö Gutriel olumlu yönde ilerleyeceğini burada boşluğa ve anlamsızlığa düşüyor. 4. Düşünce yetersizliği. Öğretisel zayıflığın sonuçlarından biri olduğuna göre ve güçlü gıdalardan tiksinen, yetersiz gıdalarla beslenen bir zeka olduğundan Mösyö Gutriel o yetersiz gıdaları öğrencilerine sunmayı tercih etmiş, hatta hitabet örnekleri olarak işi Mösyö Lacordaire'in konferanslarına kadar götürüp Mösyö Gratteri'nin din ve ahlak üzerine bıktırıcı öğütlerini önermiştir. İkinci olarak, Mösyö Gutriel'in ahlaka ilişkin davranışlarını açıklıyorum. 1. Rahip Gutriel sık sık Sayın Vali Worms Clavel'ini ziyaret ediyor. Bu sık buluşmalar gizlilik içinde gerçekleşiyor. Dolayısıyla sınırı aşmış oluyor. Çünkü alt düzeyden bir din adamı kamusal iktidarlara karşı daima açık olmalıdır. Bu kayda göre günümüz koşullarında Yahudi bir görevliyle yüz yüze görüşmenin yeri yoktur. Valiliğe gizli bir kapıdan girmeye özen gösteren Mösyö Gutriel, içinde bulunduğu durumun yanlışlığını kendi kendine kanıtlamış oluyor. Kaldı ki Mösyö Gutriel'in Madame Worms Clavel'inin yanında dinsel olmaktan çok ticari bir ofis tuttuğu herkesçe bilinmektedir. Bu bayan antika eşya meraklısıdır. Yahudi de olduğundan dinsel ibadete ait eşyaları küçük görmez. Eğer onlar eskilik ve sanat bakımından değer taşıyorlarsa önemser. Mösyö Gutriel, köy papazlarının antika eşyasını komik fiyatlarla Madame Worms Clavel'ine satıyor. Üstelik bunlar kilise mallarını korumakla görevli cahil kimselerin eline terk edilmiştir. Ne yazık ki bu yolsuzluk da kanıtlanmıştır. Nitekim ahşap kaplamalar, rahiplikle ilgili süslemeler, kutsal şarap kaseleri, kudas kitapları kırsal kiliselerinizde kutsal eşyanın korunduğu yerden aşırılarak valiliğe taşınmıştır. Şimdi Mösyö ve Madame Worms Clavel'ine ait özel daireleri süslemektedirler. Madame Worms Clavel'inin bu mobilyaları Saint Porcher yapımı göz alıcı saygın papaz cübbesi kumaşlarıyla örtmüştür. Bunlara kaba tabirle puf deniyor. Bu da herkesçe biliniyor. Mösyö Gutriel'in bu suistimalden doğrudan ve maddi bir çıkar sağladığını iddia etmiyorum. Ama Monsenyör, bir piskoposluk papazının kiliselerinizi yağmalamaya katkıda bulunması bile sizin babacan yüreğinize dert salmaya yeter. Üstelik o kilise zenginlikleri inançsızların gözünde dahi Hristiyan sanatının dinsiz sanata ne denli üstün olduğuna tanıklık ediyor. 2. Rahip Guthrie, boş bulunan Torcoing piskoposluğuna yükselmesinin Adalet ve Diyanet İşleri Bakanı tarafından arzu edildiğini söylüyor. Bu söylentiyi etrafa yayarak büyütmekten ne utanıyor ne sıkılıyor. Oysa bu söylenti bakan için küçük düşürücü olsa gerektir. Her ne kadar özgür düşünceli ve mason olsa da kilise çıkarları bakımından çok kaygılıdır. Çünkü kilisece ermiş ilan edilen Lop'un koltuğunu Mösyö Guthrie gibi bir papaza devredecektir. Bu entrikanın kaynağına geri dönersek, korkarım ki belli başlı entrikacının Mösyö Guthrie'nin bizzat kendisi olduğunu görürüz. 3. Eskiden boş zamanlarında çeviri yapan Rahip Guthrie, Calpurnus adında bir Latin şairin dizelerini Fransızcaya çevirir. Yapıtın adı Bukolik'tir. Otoriteler bu dizelerin son derece tatsız ve yavan olduğu konusunda hemfikirdirler. Rahip Guthrie herhalde kasıtlı olmayan bir ihmal göstermiş ve bu gençlik yapıtını mantosunun altında dolaştırmıştır. Bu kolikin bir kopyası radikal ve liberal düşünceli yerel bir gazete olan La Fara'ya verilmiş ve orada yayımlanmıştır. Bu alıntıların arasında öyle bir dize var ki size aktarırken yüzüm kızaracak efendimiz. Bizim göğsümüz sevgili bir memedir. Bu alıntı yine La Fara'da yayımlanan en gönül kırıcı yorumlara eşlik etmektedir. Bu yorumlar Mösyö Guthrie'nin edebiyat zevkine ve kişisel karakterine yöneliktir. Alıntıyı kaleme alan yazarın kötücül ruhu Efendimiz tarafından çok iyi bilinir. Bu içler acısı dizeyi aktarmasının amacı, piskoposluğun bütün papazlarını ve büyük papaz okulunun bütün hocalarını edepsizce ve şehvet düşkünlüğüyle itham etmektir. Bunun içindir ki, Mösyö Guthrie'nin hümanist olarak Calpurnius'un dizelerini çevirirken bir takım nedenleri olup olmadığını araştırmaya gerek görmüyorum. Yapıtının bir rezalete yol açtığını belirtiyorum. Monsenyör'ün iyilik dolu yüreğinin bu nedenle çok acı duyacağından eminim. 4. Mösyö Guthrie her gün öğleden sonra saat 5'te St. Oxford Meydanı'nda bulunan Madame Maglor'un pastanesine uğramayı adet edinmiştir. Orada büfenin konsolların masaların üstüne eğilerek yoğun bir titizlik içinde tabaklara doldurulmuş pastaları inceler. Sonra kremalı ve üzümlü pastaların başında dikilip parmağının ucuyla bir o pastaya, bir bu pastaya dokunur. Bu zevksiz şeyleri bir kağıt parçasına sardırır, birkaç kremalı ve üzümlü pastanın son derece titiz ve gülünç şekilde seçilmesi bakımından onu aşırı duyarlılıkla suçlayacak değilim. Ama Madame Maglor'un dükkanına hep aynı saatte gitmesi ve o saatlerde iki ayrı cinsiyetten kibar kişilerin dükkanı doldurmaları, üstelik bu kibar aleme alay konusu olması garipsenecek bir şeydir. Bu durumda Büyük Papaz Okulu Hitabet Hocası'nın böyle zaaf göstermesi, öz saygısının bir miktarını yitirip yitirmediği bakımından soru işaretidir. Gerçekten iki pastanın bu şekilde seçilmesi etraftaki kötü yürekli gözlemcilerin gözünden kaçmamış, bunun sonucunda Mösyö Guthrie'nin pastalarından birini kendine, diğerini hizmetçi kadına ayırdığı konusunda doğru ya da yanlış bir dedikodu çıkarılmıştır. Bunda ayıplanacak bir şey yoktur. Sayın rahip hizmetini gören insanla o pastayı paylaşabilir. Bundan doğal bir şey olamaz ve özellikle o hizmetçi, kilise kanununun papazları kadın hizmetçileri için kabul ettiği en aşağı yaş olan 40 yaşındaysa. Gel gelelim, el alemin kötü yürekli yaklaşımı bu içtenlikli ve özel şeyleri en aşağılık anlamında ele almaktadır. Nitekim Efendimiz'e söylemeye dilim varmıyor ama şehirde Mösyö Guthrie ve kadın hizmetçisinin ilişkileri hakkında dedikodular dolaşmaktadır. Bu suçlamaları kabul etmek istemiyorum. Bununla beraber yanlış tutumu yüzünden Mösyö Guthrie böyle bir dedikodu çıkarılmasına sebebiyet vermiştir. Efendimiz bunu değerlendirecektir. Olguları ortaya döktüm. Geriye bir sonuç çıkarmak kalıyor. Büyük papaz okuluna kendini adamış olan hitabet hocası Mösyö Guthrie'nin Jokaim devlet tarafından size tanınan 18 Mart 1880 tarihli kararname manevi yetkiler doğrultusunda görevden alınmasını efendimize önerirken onur duyuyorum. Monsenyör, sizin okulunuzun yönetimiyle yükümlü bendeniz hakkında iyilik göstermek lütfunda bulunun. Benim içimde size yönelik derin saygıdan ve sonsuz sadakattan başka bir şey yoktur. Sizin son derece saygılı ve itaatkar hizmetkarınız Lantaine. M. Lantaine bu mektubu yazıp bitirdikten sonra zarfı kendi kaşesiyle mühürledi. 4. Papaz okuluna kendine adayan hitabet hocası Rahip Guthrie'nin, Vali Worms Clavell'in ve Goblenz doğumlu Madame Worms Clavell'in ile ilişkilerde bulunduğu gerçekti. Ancak Rahip Lantaine, M. Guthrie'nin valilik salonlarına sık sık gittiğini ve bu durumun psikoposlukla localara endişelendirdiğini sanarak yanılıyordu. Oysa rahip, her cumartesi saat 5'te pastacı kadın Madame Maglor'un dükkanına geliyor, biri kadın hizmetçisine, diğeri kendine iki küçük pasta satın alıyordu. Papaz, valinin hanımına orada rastlamıştı. Valinin hanımı pastanede, valilik danışmanının eşi Madame Lacrel'le birlikte üzümlü pasta yiyordu. Aşırı saygılı ve sıkı ağızlı tavırları kendisinin korkulacak biri olmadığını hissettirdiğinden hitabet hocası derhal Madame Worms Clavell'in beğenisini kazandı. Madame onda tuvalet eşyası satan kadın satıcıların ruhunu, yüz ifadesini ve neredeyse kadınlığını bulmuştu. Batignol ve Clichy meydanında geçen gençliğinin zorlu günlerinde o kadınlar kendisini koruyan dostları olmuşlardı. Noemi Koblenz sonunda büyümüş ve babası Isaac'ın yanında çalışırken solmaya başlamıştı. Zira mallarına haciz gelmişti. Polis baskınlarına maruz kalmışlardı. Katoliklerde İsa peygamberin etini ve kanını temsil eden ekmek ve şarapla yapılan ayin. Tuvalet eşyası satan kadınlardan biri Madame Vacher, onu beğendiği için araya girerek genç bir hukuk mezunu ile tanıştırdı. M. Theodor, Worms Clavell'in aktif biri ve geleceğinin parlak olacağını gören genç kadın, onu ciddiye alarak faydalanmayı düşündü ve kızları Jeanne'nin doğumundan sonra onunla evlendi. Dolayısıyla adamın kendi yönetiminde yükselmesini destekledi. İşte Rahip Guthrie, aynı Madame Vacher'e benziyordu. Aynı bakışlar, aynı ses, aynı jestler. Bu uğurlu benzerlik, Madame Worms Clavell'in de hemen bir sempati uyandırdı. Zaten şu dünya güçlerinden biri olan Katolik ruhban sınıfını daima takdir etmişti. Kocasının yanında M. Guthrie'nin himayesini üstlendi. İkinci ayrımın sonu, sayfa 27.